Ayrım 76.
Konstantin'in kardeşi olan Prens Andrea, bugünkü İngiliz kraliçesi Elizabeth'in eşinin babasıdır. Eski başkomutan General Populus 1922'de suçsuz görülürse de bir başka sebepten dolayı 1935'te kurşuna dizilecektir. M.L. Smith, adı geçen eser sayfa 370. İzmir Genel Valisi Stergiadis, damat Ferit gibi Fransa'ya kaçarak canını kurtarır. Bu dehşetli yenilginin ve bütün hülyalara son veren yıkımın derin etkileri yıllarca sürecek, Yunan toplumu 14 yıl kendine gelemeyecek, bir türlü istikrar bulamayacaktır. Bu süre içinde 19 defa hükümet, 3 defa rejim değişir, 7 askeri hükümet darbesi olur. D. Walder, Çanakkale olayı sayfa 409. Bu unutulmaz yenilginin utancı ve kompleksi Kıbrıs'ta beklenilmez Türk müdahalesiyle bozulan planları yüzünden daha da artmış olarak bugün de devam ediyor. Yunanlı politikacıların bütün davranışlarında bu utancın ve kompleksin etkilerini görmemek imkansız. Haklılar, unutulabilecek bir yenilgi değil. Dipnot, bazı Yunan milletvekilleri 1995 Haziran'da Apo'yu ziyaret ederler. Eleftherotipia gazetesinin verdiği habere göre, Pasok milletvekili Kostas Baduvas, Apo'yu büyük asker, büyük diplomat, büyük tarihçi ve büyük konuşmacı diye övmüş ve şöyle demiş: Türklerden hepimiz adına intikam alın. Büyük asker vesaire Apo da şöyle demiş: Bizim galibiyetimiz sizin galibiyetiniz olacaktır. Milliyet 26 Haziran 1995 17. sayfa. Ebediyen Batı Anadolu'da kalmak için gelmiş, yayılmış ve yerleşmiş 225 bin kişilik Yunan ordusu ile Rum milisler, Rum, Ermeni ve Çerkez çetelerinin temizlenmesi sadece 24 gün sürmüştür. Yunan ordusunun çekilişi de ondan sonrası da Yunanlar ve onları izleyen Anadolu Rumları bakımından tam bir karmaşadır. Dipnot, Yunanlı General Fessopoulos, Küçük Asya Ordumuzun Dağılması adlı kitabında şöyle yazıyor: Ordu dağılıyor ve tavşanlar gibi kovalanıyor. Yunan askeri inek gibi teslim oluyor. Sayfa 98. Spiridonos da özet olarak şöyle diyor: Yunan ordusu bir hafta içinde o hale geldi ki Türkler alay ediyor ve telsizle yayımladıkları çağrılarla Yunanlara şöyle sesleniyorlardı: Yunanlar, nereye gidiyorsunuz? Tarihinizi düşünün. Durunuz da sizinle muharebe edelim. Harp ve Hürriyetler, sayfa 230. Bu yüzdendir ki uzun zaman Yunan kaynaklarında kayıplarla ilgili ciddi ve ayrıntılı bilgiler yer almamıştır. Sonraki bilgiler ise genel olarak dayanaksız ve kabataslaktır. Hiçbiri kesin ve inandırıcı değildir. Yunan moralini ve onurunu kollama gayreti içindedir. 1. ve 2. Yunan kolorduları Dumlupınar'a doğru 3 günde çekilebilmişlerdir. Bu çekilişin son 2 güneyle ilgili ayrıntılar incelenirse, bu kolordu birliklerinin Dumlupınar'a varmadan önce de ne kadar yıpranık eridikleri anlaşılır. Dipnot, Yunan ordusunun o zamanki 2. kurmay başkanı Albay Mihal N. Passani'nin kitabından ilk 2 güne ilişkin bazı parçalar. 26 Ağustos, düşman topçusu isabetli ve mütemadi ateşiyle birlikleri parçalıyordu. Cepheden orduya gelen kayıpla ilgili düşük sayılar hakikatten çok uzaktı. Yalnız 35. alayın bir taburu 1,5 saat içine 21 subaydan 17'sini ve 700 askerden yarısını kaybetmişti. 27 Ağustos, 13. tümenin 2. alayı ile 12. tümenin 46. alayı savaş dışı olmuş ve dağılmıştı. 4. tümenin sağ kanadı mahvedildi. Muazzam zayiat, panik ve telaş, düzensiz bir şekilde geri çekilmeler başladı. Çekilme emirlerini birliklerin mahvolmaları takip etti. Bu feci mağlubiyet bütün birliklere sirayet etti. Bazı birlikler düşman kasırgasının dalgalarına ümitsizce karşı koyarak düşman topçusunun cehennemi ateşi içine mahvoldular. 84 uzun menzilli top tamamen mahvoldu. Küçük Asya ordusunun çözülmesi ve esareti. 2. cilt sayfa 1, 12, 13, 16, 28, 30, 32. 28 Ağustos sabahı 23. Türk tümeninin baskınına uğrayan Yunan 4. tümeni bütünüyle dağılır. K.D. Kanallopoulos, Küçük Asya mağlubiyeti 2. cilt sayfa 15. Spiridonos, Harp ve Hürriyetler sayfa 250. Sonrasını General Stratigos şöyle tamamlıyor: Mütemadiyen savaşarak yapılan bu geri çekilme hareketi bütün birliklerin parçalanmasına, malzemesinin büyük bir kısmının elden çıkmasına sebep olmuştu. Böylece ortaya çıkan yiyecek ve cephane yokluğu büyük felaketlere yol açmıştı. 4 gün süren korkunç ve ümitsiz bir mücadele içinde bocaladıktan sonra geri çekilen birlikler esir olmuş, birliklerinden ayrı düşen erler şuraya buraya dağılmış, ordu komutanı da Murat Dağı'nın güneyinde teslim olmak zorunda kalmıştı. Yunanistan Küçük Asya'da sayfa 182. General Stratigos güneyde kalan ve İzmir'e doğru çekilen Frango grubu içinde şöyle yazmaktadır: Bu kuvvetlerin büyük bir kısmı daha yollardayken imha edilmişti. 181-182. Spiridonos da Frango grubunun iskelet haline geldiğini belirtiyor. Sayfa 265. General Lufas'ın açıklaması, ordunun tek düşüncesi Güney grubunu, Frango grubu kurtarmaktı. O güne kadar vuku bulan zayiattan dolayı bu muazzam grup tamamıyla dağılmıştı. Aktaran E. Lahana Cordas, sayfa 9. Canellopoulos Frango grubunun sonunu şöyle anlatıyor. 12 bin piyade, 1000 süvari. Oysa bu grup 10 gün önce 100 bine yakın piyadeden kuruluydu. Küçük Asya mağlubiyeti 2. sayfa 97. Frango grubu artık asker olmaktan çıkmış bir takım perişan insan kümeleri, İzmir'e doğru kaçan bir sürüdür. Baj Makario, 1919-1920 Türk-Yunan Harbi'ne ait notlar, sayfa 103. 30 Ağustos Başkomutan Meydan Savaşı Yunanlar için tam bir felaket olmuştur. Dipnot, General Trikoupis diyor ki, bugünkü muharebe askerlerimiz tarafından ordumuzun maruz kaldığı büyük kayıba işaret olarak Ölüm Geçidi adıyla anılmaktadır. Hatıralar 2. cilt sayfa 34. Toplarının çok büyük kısmı, taşıtlarının tamamı mahvolur. O günün gecesi sağ kalabilen Yunanlar çil yavrusu gibi dört bir yana dağılırlar. Bu ölüm çukurundan kurtulabilenlerin bir kısmı sonradan esir edilmiş, mesela General Trikoupis, Digenis ve yanındakiler, küçük bir kısmı ise Yunan ordusuna katılabilmiştir. Yunan kaynakları Yunan ordusuna katılanlar hakkında bazı yuvarlak sayılar veriyorlar ama bunların hayli şişirme oldukları anlaşılıyor. Savaş boyunca Türklerin aldıkları esir, top ve sair malzeme Türk ordusunca sayılarak kayda geçirilmiştir. Bunlar bellidir. Fakat genel Yunan kaybı hakkındaki Türk kaynaklarında yer alan sayıların da genel olarak tahmine dayalı olduğunu söyleyebiliriz. Ordu kuş uçuşu 300 kilometrelik bir mesafeyi dövüşerek 14 günde almıştır. Bu hızlı Türk takibi ve Yunan kaçışı içinde Yunan kayıplarının tam olarak saptanamamış olmasını doğal karşılamak gerekir. Genel Yunan kaybını bazı verilerden hareket ederek şöyle hesaplayabiliriz. Savaş başladığı zaman Anadolu'daki Yunan ordusunun kuvveti tam olarak 224.623 kişiydi. Kor General Dusmanis, Küçük Asya Harbi'nin iç yüzü 2. sayfa 283-289. Türk ve Yunan kaynaklarına göre kurtulanların sayısı ise şöyledir. 9 Eylül'e kadar İzmir'den kaçanlar 20-30 bin kişi. Dipnot, Yunan kaynaklarında bu hususta ciddi bir açıklama yok. Bu sayı Türk ordusunun tahminidir. Tih 2. cilt 6. kısım 3. kitap sayfa 245. Urla ve Çeşme'den gemilerle kaçabilenler General Frango grubu 15 bin kişi. Yunan askeri tarihi sayfa 901. Dikili'den kaçan bağımsız tümen 7500 kişi. DT Ambelas yeni 10 binlerin inişi sayfa 150. Gemlik, Bandırma ve Erdek'ten kaçabilenler Yunan 3. kol ordusu 60 bin kişi. Yunan askeri tarihi sayfa 963. Dipnot, bu sayı kesinlikle şişirmedir. Gemlik, Bandırma ve Erdek'ten kaçanlar 4 tübenli 3. Yunan kol ordusu ile 2 bağımsız alaydır. 47. ve 57. alaylar. Toplam mevcudu yaklaşık 60 bin kişidir. 4 tübenden biri olan bağımsız tüben 2 alayı ile 3. kol ordudan ayrılacak ve Dikili'den kaçacaktır. Kol ordu emrindeki 11. Yunan tümeninin 2 alayı, topçu ve bağlı birlikleri ise tamamen esir alınmıştır. Yunan askeri tarihi esir olanların sayısını 4500 olarak veriyor, sayfa 983. Türk resmi kayıtlarına göre ise yalnız 11. tümenden alınan esir sayısı bile 6700 kişidir. Tih 2. cilt 6. kısım 3. kitap sayfa 205. Bu kol ordunun birlikleri 26 Ağustos'tan 18 Ağustos'a kadar 24 gün savaşmışlar ve elbette savaş kaybına uğramışlardır. Yunan askeri tarihi bu süre içinde verilen kaybı da 584 olarak gösteriyor. Sayfa 963. Oysa 1. Yunan tümeni komutanı verdiği raporda yalnız bu tümenin 26-27 Ağustos kayıplarının bile 2000'den fazla olduğu bildirmektedir. Aktaran Tih 2. cilt 6. kısım 3. kitap sayfa 245. Savaşa 60 bin kişiyle başlayan bir tümeni, kendisinden ayrılan bir tümeni, esir edilen ve şu ya da bu kadar kayıp veren bir gruptan hiç eksilme olmamış gibi 60 bin kişi nasıl kurtulur? Türk askeri tarihi kurtulanların sayısını en fazla 20 bin kabul ediyor. Adı geçen eser sayfa 245. Kuzeybatı Anadolu bölgesindeki savaşlara ilişkin Türk ve Yunan belgeleri ve anılar incelenirse bu sayının gerçeğe çok yakın olduğu görülür. Türklere göre kurtulabilenler 67.577.500 kişidir. Tih 2. cilt 6. kısım 3. kitap sayfa 245. Ama biz kısmen şişirme olmakla birlikte Yunan askeri tarihinin verdiği sayıyı doğru kabul edelim. 82.500 kişi. Dipnot. Anadolu'da Yunan ordusu 26 Ağustos günü 13 tümen ve 3 tümen değerinde 9 bağımsız alaydı. Yunanlılar kurtulan asker ve malzemeyle sadece 4 tümen kurabilmişlerdir. C. Erikan Kurtuluş Savaşımızın Tarihi sayfa 209-243. Öteki Yunanlılar nerede? Bizimkiler açıklasalar da Yunanlıların üzüntüsü azalsa. 225.000-82.500 eşittir 142.500. Bunun 20.826'sını sağlam ya da yaralı esirler oluşturmaktadır. Tih 2. cilt 6. kısım 2. kitap sayfa 244. Dipnot. Die Wolder İzmir ve civarında esir düşen Yunanlıların sayısı 40.000'i buldu diye yazıyor. Çanakkale olayı sayfa 217. Bu da abartılı bir sayıdır. Geriye 121.500 kişi kalıyor. İşte Yunanlıların 26 Ağustos 18 Eylül arasında Anadolu topraklarında bıraktıkları en az ölü sayısı budur. Bu sayı Türk ordusunun hesabı esas alınırsa 160.000'dir. Dipnot, büyük taarruzdan öncekilerle birlikte Yunanlıların Anadolu macerasına toplam 200.000 civarında kayıp verdikleri anlaşılıyor. Yunanlılar bu savaşa 450 topla girmişlerdi. Tih 2.6, 2. kitap sayfa 16. 450 topun 365'ini Türklere ganimet olarak bırakırlar. Tih 2. cilt 6. kısım 3. kitap sayfa 244 ve 8 nolu çizelge. Dipnot, ele geçirilen uçak, taşıt, silah, cephane ve benzerleri için Tih 2. cilt 6. kısım 3. kitap sayfa 265. Ordu ve 1. Kolordu Komutanı General Trikoupis, 2. Kolordu Komutanı General Digenis, 4. Tümen Komutanı General Dimaras, 11. Tümen Komutanı General Kladas, 12. Tümen Komutanı Albay Kalidopoulos, 13. Tümen Komutanı Albay Kaybalis, 1. ve 2. Kolordu Kurmay Başkanları da esirler arasındadır. Yunan ordusu canlı varlığının yarıdan çok fazlasını, silah ve araçlarının ise çok büyük bir bölümünü Anadolu'da bırakmıştır. Bu yenilgi Yunanlar için gerçekten tam bir felaket olmuştur. Dipnot, birkaç Yunan kaynağı daha. E. Lahana Kordos, Küçük Asya felaketine dair Anadolu faciası hakkında General Sarıyanis'in şayanı dikkat ifşaatı. Küçük Asya felaketinden kimler mesuldür? Venizelos'un 3 demeci Atase kitaplığı. Mısıroğlu ile Dilipak'ın iddia ettiği gibi Yunanlar denize menize dökülmeden geldikleri gibi gittiler ise, niye bütün Yunanlar bu olayı yenilgi olarak değil de felaket diye anıyorlar? Yoksa Yunanlar da mı Kemalist? Bazı alıntılar. Dünya üzerinde istila orduları Yunanların uğradıkları büyük bozgun gibi yenilgiyle pek az karşılaşmışlardır. General C.H. Sherrill, Atatürk için diyorlar ki sayfa 29. İngiltere'nin Atina maslahat güzarı Bentinck'ten Lord Curzon'a. Yunan Dışişleri Bakanı durumu pek vahim olduğunu söyledi. 1 Eylül 1922 Bilal Nevşimşir Sakarya'dan İzmir'e sayfa 472. Ordu İrtibat Subayı Binbaşı Panayakos'un raporu. Elde kalan birliklerin de iskeleti arka arkaya çözülmektedir. Açlık felaketi tamamlayacaktır. 1 Eylül 1922 YL Spiridonos Harp ve Hürriyetler sayfa 265. İngiltere İzmir Başkonsolosu Harold Lamb'den Lord Curzon'a. Askeri durum ümitsiz hale geldi. Yunan ordusu tam kaçış halinde ve daha fazla direnişe muktedir görünmüyor. 2 Eylül 1922 Bilal Nevşimşir Sakarya'dan İzmir'e sayfa 474. Patrick Meletios'tan Venizelos'a. Anadolu'daki Helenizm, Yunan devleti ve tüm Yunan ulusu hiçbir kuvvetin kurtaramayacağı bir cehenneme düşmek üzeredir. 7 Eylül 1922 M.L. Smith Anadolu üzerindeki göz sayfa 311. Yunan ordusu kin dolu ve paniğe kapılmış bir güru haline geliverdi. Bazı birlikler Türklere karşı koymayı denedilerse de çoğunlukla panik mantığa üstün geldi ve denize doğru kaçışta ardı sıra terk edilmiş yüzlerce top, cephane, binlerce tüfek ve araç gereç bırakarak sürdü gitti. Bozgunun son bölümünde Yunanlıların kaçışı o kadar hızlanmıştı ki cesur Türk süvarileri düşmanla temas kuramaz olmuştu. D. Wolder, Çanakkale olayı sayfa 206-208. Yunan ordusunun nasıl parça parça olduğunu bilmeyen yok. 9 Eylül günü İzmir rıhtımlarına nasıl sürünerek vardıklarını öğrenmeyen kalmadı. Bizim Vahidettinciler hariç. Arnold J. Toynbee, Türkiye sayfa 129. 4.2. 30 Ağustos Savaşı. Mısıroğlu'nun 30 Ağustos'la ilgili iddiasını tekrarlamama izin veriniz. Mesela Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin bir imha muharebesi halinde gerçekleştirilememesi şayanı dikkattir. Bunun askeri olmaktan ziyade siyasi sebepleri üzerine eğilmek mevzumuz haricidir. Nedir bu siyasi sebepler? Yazmıyor. Mısıroğlu'nun komik senaryosu malum. Ona dayanarak biz bir tahmin yürütelim, eğleniriz. Türk ordusu ilk 4 gün kıyasıya savaşır, Yunan ordusunu darmadağınık eder, büyük zayiat verdirir ama tam 2 Yunan kol ordusunu çevirdiği 30 Ağustos günü iş değişir, İngilizler nasıl becerirlerse araya girerler. Aman paşam derler Mustafa Kemal'e, biz bu Yunanları göstermelik olarak İzmir'e çıkarıp Anadolu'nun içine salmıştık. Göstermelik olarak yakıp yıkmalarını istemiştik. Göstermelik olarak ırza ve namusa tecavüz etmelerini söylemiştik. Galiba biraz ileri gittiler ama affetmek büyüklüğün şanındandır. Bu oyunun sonuna geldik, aman bunlara artık yüklenmeyin, sakın üstlerine fazla gitmeyin. Topçu mopçu kuru sıkı ateş etsin. Piyade havaya ateş açsın, süvariler bunları kılıçtan geçirmesi de kılıç kalkan oyunu oynasın. Ordu, kol ordu, tümen ve alay komutanlarına tembih ediniz, onlar da tek tek bütün subay ve erlere acınız büyük, içiniz intikam ateşiyle kavruluyor. 10 aydır taarruz eğitimi görüyorsunuz. Milletçe 4 yıldır bu günleri bekledik ama zarar yok. İngilizlerin güzel hatırı için Yunanlara iyi davranın, sonra da ciddi bir takip yapmayın, kaçmalarına göz yumun diye durumu anlatsınlar, bu işi tatlıya bağlayalım. Mustafa Kemal de bu ricayı hemen kabul eder ve durumu Fevzi, İsmet, Nurettin ve Yakup Şevki Paşalara, ordu topçu komutanına, cephe kurmay başkanı Albay Asım Bey'e ve cephe karargahındaki kurmay subaylara sözlü olarak aktarır. Savaşın buna göre yönetilmesini emreder. Ordu komutanları da kol ordu komutanlarına, onlar da tümen komutanlarına, tümen komutanları da alay komutanlarına, telgrafla, telefonla, telsizle, ışıldak ve haber uçaklarıyla bu emri yıldırım gibi duyururlar. Ne olacak? Türk ordusunda o sıra her türlü haberleşme aracı var, hem de sürüsüne bereket. Belki de her takım komutanının göğüs cebinde bir cep telefonu bulunuyordu. 15 bin kilometre kareye yayılmış olan Türk ordusundaki herkes böylece başkomutanın özel ve gizli emrini o sabah öğrenir, ölene kadar kimseye söylemeyeceğine ve birliklerlere yazmayacağını yemin eder ve 30 Ağustos günü şahlanmış ordu birdenbire süt kuzusuna döner. Çevrilmiş olan Yunan tümenleri imha edilmez. Askerler uzaktan uzağa selamlaşıp birbirlerine mektup, sigara, konserve atarlar. Savaşacakları yerde yakan top oynarlar. Hatta Yunan birliklerine Kızıltaş Vadisi'nden sıvışabilmeleri için Türk kılavuzlar verilir. İzmir'e kadar sıkı bir takip yapılmaz. Mesela süvariler rahvan giderler, piyadeler mehter gibi durura dura yürürler. Yunanlar da rıhtıma dayanmış İngiliz gemilerine binip İzmir Marşı'nı söyleyerek uğurlayan Türklere el sallaya sallaya neşe içinde Türkiye'den ayrılırlar. Hazret 3 aşağı 5 yukarı böyle bir şey geveliyor ağzında. Çömezi Dilipak da aynı komik senaryoyu sanki yaydan çıkmış oku durdurmak mümkünmüş gibi ciddiyetle sürdürüyor. Yunanlar daha sonra geldikleri gibi gittiler, ancak bu kapalı kapılar arkasındaki hala mahiyetini bilmediğimiz siyasi pazarlıkla oldu. Yunan'ı denize döktük mü, yoksa geldikleri gibi gemilere binip gittiler mi? Yunan işgal kuvvetlerinin çoğu geldikleri gibi İngiliz gemilerine binip geri gitmişlerdi. Cumhuriyete giden yol, sayfa 109-281. Dipnot: Yunan kaynaklarında ordu artıklarının hangi Yunan gemileriyle adalara ve Tekirdağ'a taşındıkları yazılıdır. Aralarında tek bir İngiliz gemisi bile yok. İngilizler İzmir'den ancak kendi uyruklarını kaçırmak için gemi gönderirler. M.L. Smith, Anadolu'nun üzerindeki göz, sayfa 331. D. Walder, Çanakkale olayı, sayfa 208. Dilipak bu uydurma marazından kurtulmak için acele bir şeyler yapmalı. Ve bu yazıcılar son savaş ve kesin zafer için yetiştirilmiş, coşturulmuş 200 bin savaşçının bulunduğu, Türk ordusunu komutan ve erlerinin kapıları ardında gerçekleştirilmiş, çok gizli bir siyasi pazarlığa uyarak, Yunanların geldikleri gibi gitmelerine göz yumduklarını, gerektiği gibi savaşmadıklarını, savaşır gibi yaptıklarını ileri sürüyor ve aklı başında insanlarmış gibi de aramızda yaşayıp duruyorlar. Dipnot: F. Buyon'dan Başbakan Poincaré'ye. Çanakkale sorunu ile ilgili 29 Eylül 1922 günlü gizli telgraf. Mustafa Kemal ile 4 saat görüştüm. Durumu güç. Askerini zor zapt ediyor. Bilal N. Şimşir, İngiliz belgelerinde 4. cilt, sayfa 144. Muhtemelen bu masala inananlar da var. Bir de Yunanlar ne diyorlar, ona bakalım. 2 tane alıntı. Bu savaşta bulunan ve burayı ölüm çıkırı diye anan K.D. Kanallopoulos 1. Kolordu karargahında görevli bir subaydır ve 30 Ağustos savaşını bütün dehşetiyle yaşamıştır. Anı incelemesinde Yunanlar bakımından o günle ilgili çok acı ayrıntılar yer almaktadır. Küçük Asya Mağlubiyeti 2. cilt, sayfa 61-81. 3 cümlesini aktarıyorum. Trikupis grubu erimişti. 11 Sahra ve 4 Skoda bataryası savaşın ilk anlarında yok oldular. Bu muazzam mücadelenin kahramanları felaket selinin büyüklüğü altında kayboldular. Sayfa 79-81. Yunan askeri tarihi de 30 Ağustos Savaşı'nı şöyle anlatıyor. Özet: Saat 16'da Türk topçu ateşi şiddet kazandı ve iç hattın tümüne yayıldı. Türk ateşi başlı başına bir trajedi yarattı. Otomobiller ve diğer vasıtalar ateş alıyor, beraber bulunan muharip olmayan askerlerin zayiatı büyük oluyordu. İsabet kaydeden 9 cephanelik patlayarak etrafa dehşet saçtı. Saat 16'dan itibaren durum çok kritikleşti. Türk topçusu ateşini daha da şiddetlendirerek her şeyi yakarcasına muharebe meydanını adeta salhaneye çevirdi. 1. ve 2. kolordular bu ateş çemberinin içinde korumasız bulunuyordu. Ayrıca Türk baskısı Çalköy batısında savaşan 12. ve 5. tümenlere bağlı zayıf kuvvetler üzerinde de çoğalmaya başladı ve bunları yıkmaya başladılar. Mustafa Kemal'in Zafertepe'den yönettiği hücumlar bunlar. Türk kuvvetleri büyük zayiat verdikleri halde hücumları inatla ve artan bir şiddetle devam ettiğinden durum gittikçe daha vahim bir hal alıyordu. Saat 19'dan sonra 12. Tümen Muharebe Hattı düşmanın artan baskısı altında çökünce Tümen Ürkmez Çayırı'nın güneyindeki tepelere çekiliyor ve orada güçlükle tutunmaya çalışıyordu. Bütün subaylar saf dışı edildi, en iyileri öldü. Ölenler arasında iki alay komutanı da vardı. Bu kuvvetler büyük zayiat verdiklerinden tam bir düzensizlik içinde gerilere çekildiler. Bu düzensiz çekiliş içte bulunanları da sürüklerken Çamlıktepe bölgesinde bulunan topçular da atışlarını durdurarak dört nala batıya doğru kaçmaya başladılar. Bunları taklit eden taşıt birliklerinin katırları yüklerini atarak bu istikameti takip ettiler. Çok kısa bir zaman içinde gelişen bu olaylardan dolayı meydana gelen insan seli bölgenin doğu kısımlarını boşalttı. Kaçanların tümü Türk topçusunun sık ateşi altında olan bölgeden uzaklaşmak istiyordu. Allı Viran, yani Allı Ören Muharebesi, Yunanlar bu muharebeyi böyle anıyorlar. 5 günlük muharebenin neticesidir. Bu muharebe ile Trikupis kolordusunun ve Digenis kolordusunun mağlup edildiği ve Allı Viran Muharebesinden sonra da dağıtıldığı görülmektedir. Bu mağlubiyet Frango grubunun moralinin büyük çapta azalmasına sebep olduğundan Yunan ordusunun Küçük Asya'yı boşaltmasına en büyük etkenlerden biridir. Gecenin gelmesiyle Türk topçusu kendi kuvvetlerine zayiat verdirmemek gayesiyle ateşini kesti. Saat 20.30'da batıya çekilmeye başladı. Çekiliş tam bir düzensizlik ve kargaşalık içinde oldu. Taşıt eksikliğinden yürüyemeyen yaralılar terk edildi. Generallerden erlere kadar herkes utanç duyuyor, büyük fedakarlıklarının boşa gitmesinden dolayı çöküyor ve azap çekiyordu. Sayfa 835-843. Devamı da şöyle. Kurtulabilen Yunan askerleri Kızıltaş Vadisi'nden geçerek parça parça Murat Dağı'na dağılır ve batıya doğru çekilmeye çalışırlar. Bunlar sonra ne olurlar onu da görelim. Türk süvari kol ordusu Kızıltaş Vadisi'nin ağzını kapatmaya yetişememiş, vadinin derinliklerini tutmuştur. Bu vadiye giren Yunanların bir kısmı Kızıltaş Vadisi'nde, Murat Dağı'nın kuzeyinde ve batı eteklerinde süvariler ve silahlanmış köylüler tarafından yok edilir. Dipnot: S. Selaşık, Büyük Taarruz'da 1. Süvari Tümeni, sayfa 51-56, Ziya Göğe, Murat Dağları'nda sayfa 15, Baj Makaryo, sayfa 99.